Ayrım 21.
Bünyamin korktu. Başını çevirdi. Tetiği tutan el daha çabuk korkmuş ve kaçmaya başlamıştı. Bünyamin durdu. Sürmenelin işini tam bitirmişlerdi. Oyalanmanın gereği yoktu. Bilmediği muhitte zabıtaya yakalanmanın kahrı çekilmezdi. Onca yıl birlikte koğuş ağalığı yaptığı arkadaşını öyle bırakıp tenha yollara saptı. Bildiği bir şey vardı. Hiçbir bıçak, en usta elde bile olsa, bir adamın alnının tam ortasında böyle kan fışkırtan deliği açamazdı. Silahını kontrol etti, talimini iyi yapmıştı. Mülazımın kumara düşkün bir paşazadeden kaldırdığı silahın hakkını verecek mahareti kazanmıştı. Sultan suyunda saptığı tenha yolların tepesinde istediğini gözünden vuracak kadar tabancayı kendisine dost edinmişti. Yolun yarısındaydı. Akşama her şey bitecekti. Bir çatışma çıkacağı kokusunu alıyordu. Pisliğin en kötüsünü hisseden bir kabiliyet kazanmıştı. Burnu yanığın kokusunda hiç şaşmıyordu. Güldü. Mülazıma gülüyordu. Bu mülazım talihli adam. Mülazım talihliydi. Çünkü ölürse nikahını almasını istediği kapatması gerçekte mülazımın yüzünü güldürecek ustalıktaydı. Öyle söylediği gibi karnı dolu değildi. Mülazımın bir kırıklık yapıp kızı ortada bırakmasını önlemek için söylemişti. Her ikisi de kimin döllediği bilinmeyen bir rahmin kustuğu artıklardı. İkisinin de kaderinde piçliğin ayıbından kaynaklanan dostluk arzusu vardı. İkisi de namuslu aile çocuğu olsa asla birbirlerinin yüzüne bakmayacak kadar burnu büyük olurlardı. Deniz gözüktü. Yolun sonu burada bitiyordu. Batum'da öğrendiği türkünün namesi kaybolmuş sözleri geldi. Sularda hüzün vardı. Bu türküyü büyük kilisenin önünde mum satan muharip gazilerden öğrenmişti. Muharip gaziler her pazar sabahı çiçekli mumlar sokağından çıkıp bütün kiliseleri dolaştıktan sonra yine aynı sokağın önüne gelir ve bu hengameli satışa son verilirdi. Namlı Hafız'ın kafasında Feriköy'deki aşçı dükkanının çiçekli mumlar sokağından farkı yoktu. Halit Bey tereddütlüydü. Bir başka göreve gönderilmek üzere beklediğini annesine söylemesi mümkün değildi. Yapabileceği tek şey şimdilik bu konularla ilgili olmadığını ifade etmekti. Konuyu açmak üzereyken annesinin kendiliğinden konunun kapanması için hazırlıklı olduğunu fark etti. Annesi tek cümleyle işi bitirmişti. Vatan görevi her şeyin üzerindedir. Şimdi sen ne dersen o olur. Nereye gidersen biz de oraya gideriz. Ama vatan kurtulsun. Sen o zaman görürsün gününü. Nevber Hanım Yakup Cemil'in isteğiyle Halit Bey'in önemli görevine hazırlıklı olması için ciddi gelişmeleri Gülistan'a çıtlatmıştı. O gece annesini Şehzade başında tiyatroya götürdü. Gündüzleri kadına, geceleri kadın ve erkeklere açık olan tiyatroda bir kahkaha tufanı yaşanıyordu. Annesinin bir ricası daha vardı. Ahmet Fehim Bey'in rejisörlüğünü ve baş oyunculuğunu yaptığı Mürebbiye filmini görmek istiyordu. Film İstanbul'daki programını tamamlamış, Kadıköy'e geçmişti. Burada da birkaç hafta oynayıp Anadolu turnesine geçecekti. Annesi böyle bir oyunu kaçırmak istemiyordu. Hatta geç kalabileceği ihtimalini de dikkate almış ve eğer Beşiktaş'a dönmekte zorluk çekersek kimlerde gece yatısına misafir olacaklarını dahi programlamıştı. Mürebbiye filmi Hüseyin Rahmi Bey'in romanından uyarlanmıştı. İstanbul'un bütün muhitlerinde bir Hüseyin Rahmi tutkunluğu vardı. Gülistan bu romanı okumuş ve çok etkisi altında kalmıştı. Filmi görmekte ısrarlıydı. Sinemaya gidilmesi kesinleşince Gülistan Mürebbiye romanını raftan indirip yeniden okudu. 3 gün sonra Kadıköy'de Düğün Dernek Yaşar gibi eğlenip Ahmet Fehim Bey'i seyredeceklerdi. Nesibe Tatavla'ya girdi. Çarşafın altında malın iyisi belli oluyordu. İlk çarşafa büründüğü gün gibi heyecanlı ve arzuluydu. Çorum Saat Meydanı'nı geziyormuş gibi caddeyi boydan boya yürüyecek ve Namlı Hafız'ı görecekti. Ela Hatun'u özlemişti. İsa Ahmet'i özlemişti. Ramo'yu özlemişti. Nesibe yürekli kadındı. Hissettiği her şeyin gerçeğine sadıktı. Yemişçi evindeki yatağını özlemişti. Hatta Tatar Emin'in dayağını özlemişti. Bu büyük hasretin hiçbiri hapishanede geçirdiği günlerde cesaret edip yanına yaklaşamamıştı. Birden güldü. Tatar Emin'in kasıklarına bıçağı batırırken kimi neresinden nasıl vuracağına böylesine isabetle kestirmesinin bir talih tesadüfü olmaktan çok bir kader çizgisi olduğunu düşündü, güldü. Hak etmişti pezevenk. Halit Bey'i saraylı bir sarışına layık görmüşler ve Gülistan Hanım'a haber yollamışlardı. Halit Bey kahvaltıdaydı. Annesi lafı bin dereden getireceğine doğrudan söylemeyi severdi. Seni bir saraylı kızla evlendirmek istiyorlar. Halit Bey şaşırdı. Hiç aklından geçmeyen şeyi neden böyle hassas bir günde önüne koyuyorlardı? Acaba bir ağız araması mıydı? Kim? Nevber Hanım kızı pek beğenmiş. Sarışınmış, mavi gözlüymüş. Gülünce gözlerinde bir hercai menekşe açıyormuş. Nevber ismi Halit Bey'i işkillendirdi. Acaba Yakup Cemil kendini ne sanıyordu? Oysa her konuda verilen görevleri yerine getirmiş ve takdir toplamıştı. Yoksa Yakup Cemil Halit Bey'i aileden biri gibi görüp başını bağlamak mı istemişti? Bu ihtimal akla uygun değildi. İmparatorluğun Fedailer Grubu Başkanı koskoca Yakup Cemil'in işi gücü yok da Halit Bey'in hangi renkte zevceye layık olduğunu mu düşünecekti? Ekmeği aldı, biraz yağ sürdü. Biraz tuz, biraz karabiber ekti. Biraz haylaz bir çocuk edasıyla güldü. Valide, neden bir ekmek kıtlığı marşı bestelemiyorlar? Nusret Şakir Bey erken uyandı. Seniha Saffet yanında yoktu. Şaşırdı, tıraş oldu. Giyindi, erken çıkması ve beklenen görüşmeyi mutlaka vaktinde yapması gerekiyordu. Seniha her zamanki Seniha değildi. Getirip kahvaltıyı önüne koyan ve evden çıkarken sarılıp son bir veda öpücüğünün nazıyla adamı yoldan atan kahpeliği görünmüyordu. Aşağı indi, yanılmıştı. Seniha eski Seniha'ydı. Bir atlas sabahlığın içindeydi. Belini iyice sıkmış, göğüslerinin ve kalçasının ortaya çıkmasını sağlayacak fırsatın zincirlerini kırmıştı. Kahvaltı masada tam tekmil duruyordu. Oturdular. Sofra iki kişilik hazırlanmıştı. Sofada genç katip göründü. Belli ki divandan kalkınca nereye gideceğini şaşırmış ve önüne gelen ilk kapıyı açarak yürümüştü. Göz göze geldiler. Söyleyecek söz yoktu. Genç Fransız beyaz sabahlığın içinde varlığını ispatlayan bu sert göğüslü, dolgun kalçalı kadının gece hakkını verdiğini ispatlayacak bir erkeklik tavrı takınmak istedi. Dün gecenin lezzetini bir iftihar gibi haykırmak istiyordu. Bu yaşanmamış iftiharın ayıbında utanmayacak kadar cesaretlenmişti. Nusret Şakir'e yaklaştı. Dün gece Seniha harikaydı. Beklemeye gerçekten değdi. Nevber Hanım ikindi vakti gelip Gülistan Hanım'ı alacaktı. Birlikte sinemaya gideceklerdi. Bu sevinçli günün mutlu heyecanında iki kötü haber yüreklere ateş düşürdü. Birincisi işgal ordusu Ahmet Fehim'in Mürebbiye filminin gösterilmesini yasaklamıştı. Film bir gece aniden gösterimden kaldırıldı. İşgal ordusu sinemayı kapatmış, filme el koymuştu. İkincisi beterin beteriydi. İmparatorluk kan ağlıyordu. 14. Su şafağa dönüşür ve güzün felsefesi yaprağı akarına bırakmak gün yaşamağı örtünür. Ve bir tekke nefesi gibi usulca acılanır toprak. Hilmi Yavuz, Doğu'nun diyalektiği. Haber bomba gibi patladı. Yunan ordusu İzmir'i işgal etmişti. Osmanlı'nın felaket haberini kapıya dayayan çöküş görüldü. İstanbul suskundu. Bu suskunluk şehrin her yanında görülüyor fakat çaresiz kalınmışlığın acısıyla bir şey yapılamayacağı endişesinde kahrediyordu. Ertesi gün kulaktan kulağa fısıldanmalar başladı. Yürekli kadınlar İstanbul'un susmaya, sinmeye alışmış olmadığını göstereceklerdi. Türk ocakları gece toplanmış ve bu sesi duyurmayı planlamışlardı. Fatih Meydanı'nda yapılacak mitingde dünya önünde bu işgal lanetlenecekti. Yunanistan'ın tek başına böyle bir şeye teşebbüs edemeyeceği belliydi. Osmanlı savaşta yenilmişti ama Yunan ordusunu ilk gördüğü yerde perişan edecek güçteydi. silahı, mermisi, eratı, subayı olmasa dahi Osmanlı'nın bir gecede kuracağı orduyla Yunanistan'ın işini bitirilmesi işten değildi. Bugün karşılaşılan durum, anlaşılan daha güçlü orduların verdikleri kararın uygulanmasıydı. Nitekim bir iki gün sonra işgalin arka perdesi ve bu perdede gizlenen vatan hainlerinin çehreleri belli oldu. İzmir'de işgalden birkaç gün önce yerli Rumların harekete geçmesini ve örgütlenmesini amaçlayan faaliyetlerin başladığı haberleri duyuluyordu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ciddi istihbaratı olmuştu. Hatta Venizelos'un hazırlattığı işgalin gününü, saatini belirten bildirgenin kiliselerde okunduğu bile öğrenilmişti. İzmir'in düştüğü gün yalnız Rumlar değil, Ermeniler, Museviler de sevinç içindeydiler. Azınlıklar ile yabancılar arasında oluşan bu ittifaka katılarak kendilerine nimet dağıtılacağını bekleyen bazı yerli halk bu çılgın sevincin içine girmek istiyordu. Mayıs'ın başladığı günlerdi. Salkımlar şerbetlenmeye yüz tutmuşlardı. Gülistan Nevber Hanım'la baş başaydı. Halit Bey gelince sohbet durdu. Selamlayıp hal hatır sordular. Gözler Halit'in üzerindeydi. Biliyordu ki annesinin gözleri de kendi üzerindeydi. Bahçeyi geçinceye kadar sessizlik devam etti. Halit Bey odasına çıktı. Dışarıda mor salkımlı bir bahar vardı. Buğulu bir vuslat nefesi gibi serin ve güzeldi. Halit Bey pencereyi açtı. Bu güzellik içeriye doluyordu. Üniformasını çıkarmak üzereydi ki bahçeden kemençe sesi geldi. Rakik bir kalp, sevinçli baharı hassas sazana çeviren isyanlı tellerde geziniyordu. Aşağı indi. Nevber Hanım'ın yanındaki genç kadın bir hüzün tahammülüyle sevinç hasretinin kefelerini dengeliyordu. Halit Bey kontrolünü kaybetti. ''Niye böyle gamlısınız? Şen kahkahaları coştursanıza!'' Nevber Hanım Halit Bey'e bakıyordu. Yakup Cemil'in iş var dediği çocukta gerçekten iş vardı. Halit Bey tedirgin oldu. Acep Nevber Hanım bu hareketi yanlış yorumlayıp olayı ölçüsünden sıyırıp farklı amaçla Yakup Cemil'e aktarabilir miydi? Nevber yiğit kadındı. Doktor Nazım'ın dediği gibi bir lanetin bel kemiğini kıracak dürüst cesaret bu kadından sorulabilirdi. Nevber sesinin etkileyiciliğini biliyordu. Peki sen ne istiyorsun delikanlı? Halit Bey şaşırdı. Sıygaya çekilmek hoşuna gitmemişti. Söyleyeceklerinde ölçüyü kaçırabilirdi. Bilmem, bir kıvrak nihavente baharın ceylanlarını koşturabilirsiniz. Önce Gülistan Kanun'un tellerinde gezindi, sonra kemençenin sevdalı refakati ve ardından da hasretin sesleri duyuldu. 3 yıl beni sevdanın ipek saçları sardı. Hummalı başım göğsünün üstünde yatardı. Bir çift iri sevdalı yeşil gözleri vardı. Hummalı başım göğsünün üstünde yatardı. Bu nihavent şarkı Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın vuslatı için yazılmıştı. Mecazların, cinasların bahçesinde gezinir gibi uzun süre dillerde dolaşmış, sonra unutulmuştu. Bu unutuluşun gerisinde şarkının eskimiş olması kadar Enver Paşa'nın gözden düşmesinin de etkisi vardı. Fakat bu şarkı neden durup dururken seçilip söylenmişti? Kumral ipek saçlar, yeşil gözler, sevdalı Hicaz'ın hüzünlerinde gezinen yay, neden nihavendin şen tavrına bu kadar kolay geçmişti? Halit Bey meraklandığı kadar heveslendi de. Akşam annesinden öğrendikleri Halit Bey'i uzun süre etkiledi. Kemençe üzerinde küçük parmaklarını gezdiren genç kadın, Enver Paşa komutasında Kafkaslar'da şehit düşmüş yiğit bir yüzbaşının genç doluydu. Çocuksuzdu, varlıklıydı ve görüldüğü kadarıyla hazırlıklıydı. Evlilik çağına gelmiş her delikanlı için kullanılan bir latifenin bütün unsurlarını taşıyordu. Teşkilat-ı Mahsusa'daki arkadaşlar evlenilecek kızlar için alacağın kızda mal, cemal ve kemal birlikte olmalı diyorlardı. Taze dulda üçü de mevcuttu. Cemali yerindeydi. Güzelliği gerçekten dikkat çeken ölçüde iddialı ve saygılıydı. Kemali tartışma götürmeyecek kadar aşikar bir olgunluk sergiliyordu. Mal ise saray katiplerinin ifadesiyle ganiydi. Bu güzel dul aylardan beri ilk defa bir şen şarkıda duygulanmanın tadına varmış ve kendine gelmişti. Bu kendine geliş teselliden çok ümide dönüşüyordu. Bu tesellide dinleyenleri hüzne sevk eden zulüm vardı. Ve bu zulmü canı çektiğinde kırbacı eline alan bir haccac gibi kullanıyordu. Bekleyişi ümide çeviren maharet bu kırbacı zamanın sırtında şaklatmaktı. Belli ki taze dolun hummalı başı bir sevdalı göğsün üstünde yatmaya hasretti. Ertesi sabah teşkilattan haber getirdiler. Halit Bey masasının başında Abid Efendi'nin Ramazan'da şeref vereceği iftar sofralarının çizelgesini düzenliyordu. Posta eri kimsenin bulunmadığı bir sırada genç bir adamın kendisini görmek istediğini söyledi. Postacının sesinde Halit Bey'i ikaz etmek isteyen himaye havası vardı. Görünüşünü beğenmedim kumandanım. İpsiz takımından birine benziyor. Halit Bey içeri alınmasını istedi. Posta eri birkaç dakika sonra döndü. Sesinde insanı hayrette bırakan saçmalık vardı. Gelenin gerekirse akşam eve dönerken kendisine refakat etmek istediğini aktardı. Ne aptalca laf diye düşündü. Gün uğursuzundu. Böyle günlerde bu saçmalıklar adamın başına iş açabilirdi. Halit Bey gürledi. Getir şu adamı içeri. Bünyamin'i içeri aldılar. Kendinden emin hali vardı. Posta erinin çıkmasını bekledi. Biraz yaklaştı. Sesi sır verir gibi kıvamındaydı. İşin Sütlüce'de bitmesi gerekiyormuş. Bütün görüşme bundan ibaretti. Bünyamin haberi 4 kelimede özetlemişti. Halit Bey üsteledi. Bünyamin kendisine başka bir şey söylenmediğinde ısrarlıydı. Halit Bey bu kurnaz cümlenin arkasında tuzak olabileceği endişesine kapıldı. İşin üzerine gitmeyi düşündü. Ne saçmalıyorsun be adam? Bana söylenen bu. Uydurmamı istemezsiniz herhalde. Geri giderken durdu, cebinden bir paket çıkardı. Dönüp masanın üzerine koydu. Nevber Hanım göndermiş, annenize sözü varmış. Sehpaya bıraktığı paket kendiliğinden açıldı. İçinde Şamlı İskender'in en son bastığı notalar vardı. Halit Bey Bünyamin'in yolunu kesti. Tabancasının kılıfını da çözdü. Sesinde tereddütle hiddet aynı ölçülerde birleşmişti. Kim gönderdi seni? Bünyamin Halit Bey'in hiddetini önemsemedi ama tereddüdünü cevaplamak sorumluluğunu hissetti. Önce bu adama bir ders vermesi gerektiğini düşündü. Kapat o kılıfı kumandan. Ben senden mahir silahşörüm. İyiye kötülüğüm dokunmaz. Halit Bey'in kılıfı kapatmasını bekledi. Sözünün yerine getirildiğini görmekte mutlu olacaktı. Halit Bey tabancasının kılıfını kapattı, belinden çözüp götürüp masanın çekmecesine koydu. Bünyamin bu kadarı da fazla diye düşündü. Mülazımı tanıyorsun. Bu sabah merkez hastanesine kaldırdılar. Bütün gece kan işeyip kıvrandı. Böbreklerindenmiş. Halit Bey artık rahattı. Hiçbir şey bu kadar tesadüf edemezdi. Bünyamin'i kucakladı. Bari sen kendine iyi bak. Dedikodu hızla yayıldı. Şehzadeler sohbetinde kavga çıktığı söylendi. Abid Efendi gereksiz münakaşanın ölçüyü kaçırdığını ve kardeşler arasında bir kavgaya dönüşebileceğini görmüş ve korkmuştu. Ertesi sabah olayı dost bildiği Halit Bey'e aktarıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Yunan İzmir'e çıkmış, biz saray nimetlerinin pay kavgasıyla ayıp işliyoruz. Bu millet ne yüce ki hala bize kıymet veriyor. Nusret Şakir, muallim Rakım Bey ile karşı karşıya gelince eski dayanıklılığının kalmadığını fark etti. Okulun en etkili hocasının küçük bir aşçı dükkanına yüklenen sandıkları sayarak yerleştirilişini, nezaret etmesini hiç aklına getirmemişti. En karmaşık matematik problemlerinden en anlaşılmaz vezin kalıplarına kadar her soruna kolay çözümler getiren bu filozof gönüllü adam nasıl olur da böyle zahmetli işlerin başına geçebilirdi? Yaşlanmış ancak gözlerindeki o derin alev küllenmemişti. Hala en sıcak duygularla yoğunlaşıp karşısındakinin gözlerini yakalayabiliyordu. Aradan bunca yıl geçmişti. Acaba muallim Rakım Bey Nusret Şakir'i tanıyabilir miydi? Kendisini tanımak ya da hocayı sınamak arasında kararsızlık gösteriyordu. Muallim Rakım Bey seslendi. Nusret Bey, babanız bunu gönderdi. Nusret Şakir'in gözleri artık kıvılcımdı. Delikanlılık günlerinde sergilemek istediği iddialı öğrenci gerçeğinin kabul edildiğini yıllar sonra okulun en şahsiyetli hocasının hafızasında tazelemek gururunu okşamıştı. Bu sevinci pekiştiren bir başka mutluluk daha vardı. Babasıyla ilgili bazı endişeli tahminlerin gerçek olmadığını ispatlamıştı. Muallim Rakım Bey'in uzattığı küçük bir sandıktı. Ağırdı ve özenle paketlenmişti. Nusret Şakir içindekinin ne olduğunu tahmin edecek kadar tecrübeli bir İstanbul tüccarı olmuştu. Muallim Rakım Bey'i unutmadığını hissettiren bir lisan kullandı. Estağfurullah, en münasibi sizde kalmasıdır. Muallim Rakım Bey paketi gerisindekine uzattı. Yarı karanlık içinde hatları kestirilemeyen gölge netleşiyordu. Namlı hafız öne çıkıp paketi aldı. Nusret Şakir bu çehreyi tanıdı. Önceki gelişinde masanın başında oturan sarıklı reis bu adamdı. Muallim Rakım Bey konuyu noktalamak istiyordu. Vakit daralıyor. Kemalpaşa Samsun'a çıktı. Haber aşçı dükkanındaki herkesi mutlu etti. Birbirlerini kucakladılar. Sadece namlı hafız ile Nusret Şakir mesafeli duruşun ciddiyetiyle bekliyorlardı. Namlı hafız Nusret Şakir'in Ela Hatun'a bakışını görmüş ve bu genç adamın duygularını nasıl avuçlayacağını kavrayamamıştı. Bu duygular ilk rastlayışın heyecanlarından çok bir derin duygulu hatırlayışın kahrını taşıyordu. Muallim Rakım Bey görevinin ciddiyetiyle sakindi. Namlı hafız ve Nusret Şakir ile kucaklaştı. Ayrılık vakti geldiğini belirtiyordu, son sözünü söyledi. Yarın buluşup nasıl bir yol izleneceğini kararlaştırın. Namlı hafız elindeki paketi Nusret Şakir'e uzattı. Buyurun, yarın sizi ziyarete geleceğim. Gerekirse o zaman alırım. Halit Bey sabahki tartışmanın anlamına daha neler katabilirdi? Şehzade Abid Efendi genç yaşına rağmen bir sultan olgunluğuyla gerçeği anlatıyordu. Gerçekten Osmanlı işi gücü bırakmış, şehzade kavgalarıyla dile düşmüştü. Abid Efendi'nin söylediği doğruydu. Halka işlenen ayıp meşrutiyet idaresinin beceriksizliği değil, sükunet bulmayan şehzade itirazlarının doruklaşan terbiyesizliğiydi.